kanaldaki önceki videolardan birinde basamaklı piramitten bahsetmiştim. Basamak, kadim tarihten bu yana var olan bütün inanışlarda yer ve gök arasında bir bağlantıdır. Gözünüzün önüne ziguratları getirin veya piramitleri. Tüm bu yapılar göklerle bağlantılı olduğunu düşünen veya göklerle bağlantıya geçme hesabı yapanlar tarafından inşa edilmiştir. İşin ilginci, bu yapılarda çalışanların büyük bir bölümü dahi bir istekle ve şevkle yer almışlardır bu inşaatlarda. Basamak ya da merdiven, en eski tarihlerden bu yana, en ilkel kabilelerden en gelişmiş medeniyetlere kadar önemli bir figür olarak karşımıza çıkar. Doğu kültürüne de baktığınızda, Batı kültürüne de, hatta Azteklere, Mayalara kadar incelemeler yaptığınızda, merdiven ve basamağın ne denli önemli olduğunu fark edebilirsiniz. Merdiven ya da basamaklı yapılar, tarih boyunca yöneticilerin üzerinde hakimiyet kurduğu halka, gökle bağlantısı olduğuna dair kullandığı en önemli motiflerden bir tanesi. Birçoğu tapınma merkezi olan bu yapıların en üst kısmının şehrin önemli kişisi için ya da baş tanrı veya kral için türbe olarak inşa edildiğine şahit oluruz. O kral için artık bu hayattaki mücadele dönemi bitmiştir ve yeniden dirilene dek, iki hayat arasındaki rutin döneme dek burada kalmaya devam edecektir ve amel defteri kapanır. Yani yeniden dirilene dek, ölümsüz hayatı için tekrar zuhur edene dek burada bekleyecektir. Bu rutin döneme girişten sonra artık ona sevap veya günah yazılması için müsaade edilmeyecektir. Ne ileri gidebilecektir ne de geri. Yerinde sayacağı mekan bundan böyle burasıdır. Merdiven çoğu inanışta Tanrı ile buluşmak için kullanılan bir yöntemdir dedik. Göklerde arşında oturan Tanrı'ya erişmek için kullanılan bir yol. Tabi araştırma yaptıkça bu inanış biçiminin her toplumda farklı şekillerde tezahür ettiğine şahit oluyoruz. İnanışlarda eskiden bu yana var olan basamakları gerçek bir merdivenmiş gibi hayal etmemek gerek. Her basamağın ayrı bir anlamı olan manevi bir yoldur aslında. Merdiven ve basamak anlatıları, yazıtları ile ilgili eğer dikkatinizi çekiyorsa, kendiniz zaten araştırmalar yaparsınız. Burada sadece şunu belirtmekte fayda var. İslam'da Miraç konusu incelendiğinde yorumcular ikiye ayrılır. Kimisi mucize diyerek olaya atıf yapar, bazıları ise, yani aslında rasyonalist bakış açısıyla yaklaşanlar, bu Miraç hadisesinin manen yaşandığını, gerçekte yani maddesel anlamda bir anlatı olmadığını savunurlar. Hatta tamamen rivayet olarak kurgusal manada bahsedildiğini savunanlar da var. Yıllar sonra yazılan hadisler ve İslam tarihinde ayrıntılı biçimde anlatılsa da bu inanışın ruhsal bir anlatım olduğunu savunanlar var. Burada dikkat çeken konu şudur. İslam tarihine göre Miraç, Hüzün Yılı adı verilen yılda gerçekleşmiştir. Hüzün Yılı yine İslam tarihine göre Arap bir peygamberin hem amcası hem de eşinin öldüğü yıldır. Genelde vahyin 10. yılı olarak inanılır. Yorumcular der ki, müşrikler manevi baskı amacıyla Müslümanlarla ilişkilerini kesmişlerdi. Daha sonra bu durum tatlıya bağlandı. Ancak buna sevinemeden Arap peygamber bu iki büyük dertle karşı karşıya geldi. Yani kendisini himaye eden amcası ve eşinin ölmesinden bahsediliyor. Bazı kaynaklarda ise Arap peygamberin oğlu da aynı dönemde ölmüştür ve kendisinin buna çok üzüldüğünü ve bunun üzerine artık müşriklerin kendisiyle kısır, soyu kesik ifadesiyle alay ettiklerini de kaydetmişlerdir. Ayrıntılara girmeden özetle ifade edersek, İslam tarihine göre anlatılan Arap peygamber zor bir duruma düşmüş, kendisini himaye de eden amcası Ebu Talib'i hem de karısı olan Hatice'yi aynı yıl kaybetmiştir bu tarihe göre. Bazı yorumcular ardından Taif'e tebliğe gitti yorumunda bulunsalar da aslında İbni Hişam'a göre himayedar bulmaya gitmiştir. Daha önceki videolarda himayedarın ve himayedarlığın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Arap peygamber Taif'e giderek annesinin akrabalarından yardım istemiş, kendisini himaye etmelerini talep etmişti. Ancak kabul etmedikleri için belli bir süre Akabe'de kaldı. İslam tarihine göre burada 1. ve 2. Akabe biatları oldu. Şimdi bunları neden hatırlattım peki? Yani İslam tarihine göre böyle zor bir durumda kaldıktan sonra Miraç olayı gerçekleşti. Onu hatırlatmak istedim. Miraç göğe yükseliştir. Hatta yeniden diriliştir. Tanrı'yla kucaklaşma. Ve bu orijinal olarak İslam dinine ait bir anlatı bile değildir. Şimdi evet, Eski Ahit'te de var diye aklınızdan geçiyordur eminim. Ama benim bahsettiğim kaynak İslam'ın tarihlendirilmesine daha yakın. Kanalla ilgili kaynak vermiyor eleştirilerine de cevap olması açısından dilerseniz şimdi Miraç'ın kaynağını açıklayayım. Bizans'ta Justinian döneminde monofizit anlayışla gerçekleşen tartışmalar ayyuka çıkmıştı ve bunun sebebiyle karşılıklı birçok münazara yaşandı. Hatta Justinian'ın kendisinin dahi bu tartışmalara katıldığı aktarılıyor. Monofizit düşünceyi savunanların Yunanca olarak kaleme aldıkları eserlere şu anda sahip değiliz ancak karşı görüşü savunanların bıraktığı bazı eserlerde ki bazıları Süryani ve Arapçaya tercüme edilmiştir, bu düşünce yapısının biraz da olsa kırıntılarına rastlayabiliyoruz. 6. yüzyıl boyunca Roma İmparatorluğu'nun doğusunda devam eden bu tartışmalardan anladığımız kadarıyla birçok keşiş, münzevi bir hayatı tercih ederek, kendi kabuklarına çekilerek manastırlarda yatıp kalktılar. Hırslardan ve mücadeleden uzak bir yaşam biçimini tercih ettiler. Keşiş yani monk kelimesinin kökü de buna dayanır. Mono yani yalnız. Bu keşişlerin yazdıkları daha sonra hagiografi denilen bir akımın çıkmasına da yol açtı. Mistik hikayelerle anlatılan aziz sıfatı yakıştırılan kişiler kelimelerin de gücüyle öyle metinlerle tasvir edildiler ki halk huşu içinde bunları dinlerken yoğun bir dini propagandaya maruz kalıyordu. Şimdi size Hristiyan bir keşişten bahsetmek istiyorum. Adı Yuhanna Klimakos. Klimakos da az önce bahsettiğim münzevi hayatı tercih etmesinin neticesinde kendisini Sina Dağı'nda bir manastıra kapattı. Kaleme aldığı ve 30 bölümden oluşan Manevi Merdiven adlı eser, bir insanın ahlaki mükemmelliğe ulaşabilmesini anlatan ve kendi döneminde çok popüler olan bir eserdi. Öylesine popülerdi ki, Bizans'a bağlı tüm keşişler bu metni içselleştirdi ve ruhsal gelişimde çok büyük bir rehber olarak gördüler. Hristiyanlığı yayma amacıyla misyonerler de gittikleri her yerde bu metinde yer alan ifadelerle propaganda yapmaya başlayacak, hatta bu metin Nasturi rahipler aracılığıyla hemen hemen yaygın tüm dillere tercüme edilecekti. Kutsal merdiven ya da manevi merdiven metni, merdivenleri çıkan kişi üzerinden Tanrı'ya yükselişin bir tasviriydi. Bu metni yazan keşişin yaşadığı yıllara bir bakalım isterseniz. Bakalım çünkü bizim ilgilendiğimiz tarihle bir bağlantısı var mı, o konuda bir fikrimiz olsun. Ortodokslar topluluğunun web sitesine göre Yuhanna Klimakos'un doğduğu yıl 579. Yani 571'den 8 sene sonra. Ölüm tarihi ise 649. İlginç. 16 yaşında manastıra kapanan bu keşiş öldüğünde yine manastırın başrahibiydi. Birçok yazı kaleme almış ve az önce bahsettiğimiz Tanrı'ya yükseliş merdiveni ise bu eğitici yazıların arasında en ünlü olanıydı. Sina civarlarında 579 ve 649 yılları arasında yaşamış bir keşişin kaleme aldığı ve Oldukça popüler olan bu hikaye, ticaret yolları üzerinde bulunan tapınak bölgelerine de ulaşmış mıdır acaba? Hemen hemen bizim ilgilendiğimiz tarihler arasında yaşamış ve Doğu kiliselerinde bu denli etkili olması göz ardı edilmemesi gereken bir detay. Yuhanna'nın yazdığı metinde ümitsizliğin günah olduğuna vurgu yapılıyor ve karamsarlığın, ümitsizliğe kapılmanın intiharla eşdeğer olduğu vurgulanır. Keşiş bu metni hazırlarken, hayat boyu bizim üzerimizde olan acıları hak ettiğimizi kabul etmemiz gerektiğini, acılardan beslenerek daha güçlü bir varlık, Tanrı'ya ulaşabilen bir varlık olabileceğimizi anlatır. Yuhanna'nın metni kaleme alırken Eski Ahit'ten esinlenmiş olmasını tahmin etmek güç değil. Yaratılış kitabının ilk bölümünde İbrahim'in torunu olan Yakup, gördüğü rüyada yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini görür. Tanrı'nın melekleri de bu merdivenden çıkıp inerler. Hani şu bizim yıl hesabımıza göre 50 bin yıl süren merdiven. Yuhanna Klimakos'un bahsettiği manevi merdivende anlattığı umutsuzluğa kapılmanın intiharla eşdeğer sayılacağı fikri ve buna bağlı olarak o bölgelerde bu kadar popüler olması akla İslam'da anlatılan hüzün yılını ve içine düşülen zorlu dönemi hatırlatır. Anlatılanlara göre Miraç, bu hüzün yılında yaşananlardan sonra meydana gelmiştir. Arapça'da Miraç da göğe yükselme vasıtası ve merdiven anlamlarında kullanılır. Aslında bu konuyla ilişkin bir sure de vardır Kur'an'da. Adı Me'ariç, yani Türkçesiyle yükselişin basamakları. Kur'an'daki Me'ariç suresinde de tıpkı Yuhanna Klimakos'un kitabında bahsettiği gibi bir sabır meselesinden bahseder. Me'ariç 4-5. Melekler ve ruh, yani Cebrail, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Şimdi sen güzelce sabret. Bu iki metindeki ortak ana fikir sabretmek. Bu ikon, Yuhanna Klimakos'un metinleri referans alınarak çizilmiştir. Resimde tasvir edilen konu, Yuhanna'nın anlattıklarıyla birebir örtüşüyor. Toplam 30 basamaktan oluşan merdivenin her bir basamağında yer alan rahiplerin yükselişine melekler ve toplum dualarla yardım eder, ancak şeytanlar ve iblisler onları aşağı çekmeye çalışırlar. İnsanın aklına hemen şu gelir: yaşadığı tarih aralığı 579 ve 649 yılları olarak verilen Yuhanna, bu hikayeyi yazdıktan hemen sonra Doğu kiliseleri vasıtasıyla da bölgedeki farklı kabilelerde bu denli popüler olduysa, İslam tarihini yazanlar bu çok popüler hikayeyi alıp farklı bir şekilde 571 ve 632 tarihleri arasında yaşadığı ileri sürülen Arap peygamber hikayesine adapte etmiş olabilirler mi? Aslında Hint kültüründeki Nirvana'ya ulaşma, en zirveye, doruğa ulaşma aynı biçimde anlatılıyor. Doğu kültüründe de Nirvana'ya ulaşmak, yani en doruk noktaya erişmek, dünya hayatında nefse hakim olmak, insani olarak duyduğumuz arzularımızı yaşarken bitirmeyi hedefler. Yaşarken ölmek deyimi de buna atıfta bulunur zaten. Çünkü ancak içinizdeki arzular, sahip olduğunuz hırsa hakim olabilirseniz, gerçek huzura erişebilirsiniz. Dünya yaşamında hepimize en küçük yaşlarımızdan itibaren kodlanmış olan sahip olma arzusu, bizleri içten içe yiyip bitireceği için, o bizi bitirmeden biz onu bitirelim öğretisidir bu temelde. İçindeki hırsı yenmeyi başardığında, ulaşabileceğin nokta, o en sondaki ağaçtır işte. Sidretül Münteha. Tüm inanışların temelinde bu yatar. Ancak bu yöneticilerin, kralların ve siyasi rejimlerin işine gelmez. Neden gelmez? İnsanların inzivaya çekilmesi, münzevi bir hayat sürmeleri onların düşünmesine yol açar çünkü. Sorgulamalar başlar. Onlara göre düşünmek iyi değildir. Bizim yerimize onlar düşünür zaten. Bizim çalışmamız gereklidir. Düşünmemiz değil.